Değerli dinleyenler, Bir Nefes Sıhhat programından herkese hayırlı günler, mutlu günler efendim. Doktor Fırat Erdoğan ve ben Deniz Doğan Akın bir programda daha sizin karşınızdayız. Sorularımız var. Doktor Fırat Erdoğan da yine her zamanki gibi hazır karşımda. İlk sorusunu yönlendirmeden önce kendisine merhaba demek istiyorum. Hocam merhaba. Nasılsınız? Ne var ne yok?
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz değilsiniz inşallah.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine dinleyicilerimizden ve çevremizden gelen güzel sorular var. Size yönlendireceğim izninizle. Obezite, çocuklarda obezite, kilo sorununa girmek istiyorum. Belki kendimiz de son zamanlarda çok kiloluyuz. İnşallah biz de obeziteye gitmeyiz diye söylüyorum.
Doğan Hocam, siz gitseniz de üzülürüz ama çocuklar gidince çok üzülüyoruz.
Değil mi?
Çocuklar gidince çok
üzülüyoruz. Yani çocukken de böyleydim. Daha da kiloluydum hatta hocam yani.
Böyle gruplar var ama kural değil. Yani şu anki bütün şişkolar çocukken de şişkoydu. Şu an şişko olanların hepsi büyünce şişko olacak demiyoruz.
Daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Bir yaş oranını söylediniz, bir de kilo oranını söylemiştiniz evet. Bana.
Bakalım şimdi tekrar konuşacağız o zaman.
Buyurun hocam.
Obezite maalesef en önemli derdimiz. Yani işe eğer tıp pozitif bir dalı, bilim dalıdır. Hani bir sanattır, insani yönü vardır falan bunlar muhakkak çok önemli ve başta söylenmesi gereken şeyler ama aynı zamanda pozitif bir bilim dalıdır. Rakamla da konuşmak gerekir. Böyle hastalıkları ağırda ağırda sıralasanız falanca kanser desem içiniz ürperir. Aman evlerden uzak falan, böyle batıl itikatlar vardır. Tahtaya eliyle vuranlar falan çıkmıştır mutlaka. Birçok kanser hastalığı, hatta ve hatta AIDS hastalığını memleketimiz için uyarlasak falanca kanserler çocuklarımızda yüzde kaç oranında gözükür? Bu çocuklarımızın yaşam süresini ne kadar kısıtlar? Kaç çocuğumuzu etkiler? Kaç çocuk yılına mal olur bize diye baksak. Emin olun obezite tek başına, hani rakam bilmediğim için çok iddialı konuşmayayım ama neredeyse bütün kanser çeşitlerini tek tek geçer, birçoğunun toplamını da geçer. AIDS hastalığından geçen sene ölen çocuk sayımız, işte bilmiyorum rakam nedir ama obezite ilişkili sebeplerden ölenlerden emin olun azdır. Yani korkacaksanız tamam, kanseri ve AIDS'i de çok önemseyin muhakkak ama bundan daha kolay önleyebileceğiniz ve daha çok karşılaştığınız bir şey var. İşte bu obezite. Bir, dünya genelinde dehşet bir şekilde kar topu gibi artıyor. Çığ gibi artıyor. İki, biz maalesef bırakın bir şey yapıp düzeltmeyi, negatif faktörleri arttırarak obez olmayanları da obez olmaya, olanları da beter olmaya davet ediyoruz. Maalesef şimdi bu 100 yılın hastalığı o muhakkak da altta yatan 3-5 temel faktör sayılmış. Bunlardan kesin olarak söylüyorum. Birincisi televizyon ve internet. Televizyon başında oturan çocuklar bir, hareket etmemiş, yakamamış. İki, hiç kimse 2 saatlik sinema filmini öyle ayaklarını uzatıp izlemiyor. Mutlaka elinin altında atıştıracağı bir şeyler var. Üç, zaten televizyonu çok seyredenlerin ruh durumu iyi olmamış. Bunlar çok çalışmayan, çok ortalıkta koşturmayan, hayattan zevk almayan tipler olduğu için yumurta tavuğu doğurmuş, tavuktan yumurta çıkmış sistemiyle işler ilerlemiş. Obezler çok televizyon seyretmiş, televizyon seyredenler çok yemek yemiş, yemek yiyenler obez olmuş. Bu hikaye böyle devam etmiş. Şimdi bu biliniyordu zaten. Evet, doğru biliniyordu. İki, biz önemsinin önemini vurgulamış olalım. Siz unutmayın. İki, çok yemek diyeceğim ama çok yemekten önce yanlış yemek demem lazım. Çünkü bir çocuk çorba, işte sebze yemeği, tahıllar, işte kısıtlı et balığı aslında normalden fazla da yese çok fazla bir zararı olmuyor bunun. Aslı olan obezitede vücuda giren enerji, çıkan enerji, yakılan enerji diyelim. Aradaki fark, bu arada birikmiş enerjinin yağ üretiminde kullanılması meselesidir. Normalde 1 gram uzun zincirli yağ asidi içeren bir yağdan 9 kalori elde edilir. 1 gram karbonhidrattan, proteinden 4-5 kalori elde edilir. Bu şartlarda 20 gram et, 20 gram makarna, 20 gram işte bezelye aynı şey değildir. Anlaşılması gereken. Hepsinin farklı bir kalori değeri vardır. Bu yüzden aldığımız kaloriyi ölçeceğiz. İki, yaktığımız kaloriye bakacağız. Efendim işte vücut ölçüleri normal, sağlıklı 5 yaşında 8 yaşında bir çocuk 40 dakika boyunca aktif olarak aerobik egzersiz yaparsa, işte kalp atımı şu kadar hızlanır, hafif terler, vücut ısı 1 derece artacak kadar egzersiz yaparsa işte şu kadar kalori yakar. Ne kadar yakar abicim? İşte 150 kalori yakar. İşte haftada bunu 5 gün yapar, 750 kalori oldu. İşte ayda şu kadar oldu. İlaveten bu kadar top oynadı. Okula gidip gelirken bu kadar enerji yaktı. Merdiveni, bunların hepsi yazılır alt alta. Sonra yediği 100 gramlık bir çikolatadan aldığı diyelim ki 600 kalori de yazılır karşısına. Sonra yediği işte sağlıklı mercimek çorbasından aldığı kalori de yazılır. Yazdı, çok güzel dondurmadan iki porsiyon götürdü bizim oğlan, o da yazılır. Bir artı eksi çıkar ortaya. Bunların tabii eksiği hesaplarken şunu unutmayalım. Büyüme gelişme çağındaki çocuklarda önemli bir kısmı gelişme için de kullanılıyor. Yani bizim bir sadece yaktığımız enerji değil olay aslında. Ortaya bir bilanço çıkar. İşte veriler alınan skor neyse bu da sonuca yansır. Sonuç işte artı şu kadar kalori olursa vücut 1 kilogram kadar yağ depolar gibi bir mantık ortaya çıkar. Bunun da sonu obezitedir. Obez çocukların obezite nedeniyle muhatap oldukları çok ciddi hastalıklar. Tip 2 diyabet, şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, işte kalbe ait problemler, beyne ait problemler, karaciğer yağlanması gibi meseleler. Çocuk bir şekilde çok yemiş, kötü yemiş, hamburger, makarna, ketçap, mayoneze dalmış, obez olmuş. Sonra oyunlarda başarısız olmuş, iyi koşamadığı için topu almamışlar bunu. Canı sıkılmış, evde bilgisayarla oynamaya başlamış. O sırada sürekli atıştırmış, daha çok obez olmuş, daha çok dışarıda başarısız olmuş. Emin olun bunu ya baştan kırarsanız bir daha da kıramazsınız. O yüzden obezite çok önemlidir. Mantığı bu kadar basittir. Aldığınızı azaltın, verdiğinizi arttırın ve skora bakın. Skordan da kastımız bir çocuğun relatif tartısı dediğimiz bir hesabımız vardır. Çocuğun ağırlığına bakılır, işte 20 kilo. Boyuna bakılır. Bu boydaki çocuk kaç kilo olması lazım kardeşim? 15 kilo olması lazımmış normalde. 20 bölü 15. İşte yaklaşık 1.3 gibi bir şey yapar.
Boy kilo endeksi.
Yok bu relatif tartı, boy kilo başka. Diyelim 1.3 gibi bir şey yapar. Bu da %130'a tekabül eder. Eğer %110'un üstüyse kilolu, %120'nin üzeriyse obez demektir. Bir de vücut kitle indeksi bakılır. Kilo bölü boyun karesi. İşte kaç kilosunuz, boyunuz kaç metrekareden hesap yapılır. Yalnız bu yetişkinlerdeki gibi işte 20'ye kadar normal, 20-25 işte 20'ye kadar zayıf, 20-25 normal, 30'un üstü anormal gibi değil. Çocuklarda her yaşın ayrı bir normali vardır. O çocuğun yaş, ırk, cinsiyetine göre tabloya bakılır. O tabloya göre olmanız gereken yerde misiniz, değil misinize bakılır. 85%'in üzeri kilolu, 95'in üzeri obez olarak adlandırılır. Ama 2 kere 2 4'tür. Yani burada azıcık obez, birazcık kilolu olmaz çocuklar. Ya vardır ya yoktur.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Aslında şimdi spor salonunda koşu bandının üzerindeki halimiz aklımıza geliyor hocam. Ne yapıyoruz? Koşu bandının üstüne çıkıp ısınma turlarıyla, kardiyo dediğimiz sistemle spora başlıyoruz. Bir koşu bandının üzerinde hocam 10 dakika, dün hesap ettim, 10 dakika koşu bandının hız derecesine göre 8. derecede 10 dakika koşu bandının üzerinde yürüdüğüm zaman, hafif tempoyla koştuğum zaman tam 100 kalori yakabiliyorum. Bir yiyeceğin arkasını çevirdiğinizde kaloriyi görmek diyorum.
Böyle işte bu iş.
Peki kiloyla kaloriyi nasıl hesaplıyoruz? Yani nasıl yakıma geliyor olay? Herkesin derdi yalnız bu yani.
Ama yok, dediğiniz matematik bu kadar işte maalesef, öyle sihirli bir formül aramayın. 100 kalori
yaktıysan. Yani 1000 kalori yaktın, bir kiloya mı indi? Hani böyle.
Hayır. 1000 kalori yaktıysan 1000 kalori yiyebilirsin demek bu.
Ha yani öyle bir hesaplama.
Şöyle.
Bunu kiloyla endekslemek nasıl
bir
oluyor?
1 kilo ekmek kaç kalori? 1 kilo et kaç kalori sorusu. Az önce dedim ya, 1 gram yağ 9 kaloridir. Hadi şöyle örneklendirelim. Rakamlarda küsurat hatalarını hoş görelim. 1 gram tereyağı yersen 9 kilo alırsın. Tamam mı? Yanlış söyledim. 9 kalori eder bu. 1 gram yağ 9 kalori eder. Hani sen o deli gibi koşturdun.
1 dakika oluyor.
O deli gibi koşturdun. Karşılığında sana yapabileceğimiz güzellik Doğan hocam şudur: 12 gram tereyağı yiyorsunuz.
Yakımın da hani belli bir şey yok. Siz 12 derecede de koşsanız, 20 derecede de koşsanız 1 dakikada işte 15 tane kadar yakabiliyorsunuz. Hani çok hızlı yakım olmuyor. Bir hız var yani.
Şöyle söyleyeyim. Kalori hesabını tek tek bilmiyorum. Yani bu işte hocam fizyoterapistler falan kısmen biliyordur. Onlar da çok bilmez de. Kişiden kişiye değişir çünkü ortama göre değişir. Çok net konuşmak zor. En basit örnek şöyle vereyim ben size. 1000 motorlu arabalar da var. 3800 motorlu arabalar da var. İkisinde de 1 litre yakıt koyduğunda ikisi aynı metrekare, metre gitmiyor doğal olarak.
Bu yakım olayı da boy kilo ile alakalı hocam. Yürüyüş bandının üzerine çıkınca işte boyunuz diyor. kilonuz, yaşınız. Ona göre hani sizden değer gösteriyor.
Bilmiyorum, o ne kadar güvenilirdir o konuda da fikrim yok. Doğru da olabilir, yanlış da onu bilmiyorum ama dediğim şey şu. O makinede hesapladın Doğan Hocam. İşte 182 kalori kar ettik. Aha. O 182 kalori sana ya bölü 9 yağ getirir. Yani 20 gram yağ yiyebilirsin. Hı-hı. Veya 45 gram karbonhidrat tüketebilirsin. Bir kesme şeker 4-5 gram bildiğim kadarıyla. Bir saat deli gibi koşsan 10 tane kesme şeker kazandın abiciğim.
O yüzden şekeri kesiyorsunuz yani hocam.
Ya, ben hepsini kesiyorum. Hepsini kes. Bundan sonra ıspanak.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Belki de toplumumuzda en çok konuşulan meselelerden birine girmişken obezite meselesini böylelikle bitirmiş oluyoruz. Ve gelelim hocam bir diğer meselemiz olan, gündemimiz olan tüberküloz. Efendim, tüberküloz bulaşır mı? Nasıl tedbir alınır? Çocuklarda sıkça mı görülür? Nasıl bir hastalıktır?
Tüberküloz da yine böyle memleket meselesi hastalıklarımızdandır. Tüberküloz enfeksiyonu ve hastalığı ayrı ayrı şeylerdir. Tüberküloz mikrobu vücudunuza girdiğinde eğer aşılıysanız, genel sağlığınız iyiyse, bağışıklık yetersizliği oluşturacak bir durumla muhatap değilseniz, vücudunuz bu mikrobu sınırlar. Çok teknik ayrıntıları var, işte kazeifikasyon nekrozu olur, işte bunu saran granülomlar olur gibi. Neticede geçirilen bir enfeksiyona bağlı olarak akciğer filminde yıllar sonra bile akciğerinize leke var, bu lenf nodunuz biraz şişmiş ve kalsifik, kireçlenmiş gibi ifadeler kullanılır. Bu mikroplar vücutta, yani tüberküloz mikrobu vücutta uzun süre durur. Sizin zayıf zamanınızı kollar. Bir gün bağışıklık sisteminiz yetmezliğe düştüğünde direkt olarak, tabiri caizse, hortlar bir akciğer enfeksiyonu tablosu oluşturur. Böyle verem adı korkunç, kötü falan geliyor ama öyle değil aslında. Doğru düzgün tanı koyar, tedavinizi dikkatli bir şekilde olursanız, boğaz iltihabı oldun, bir hafta antibiyotik kullandın, verem oldun, 6 ay antibiyotik kullandın. Olay bundan ibaret sadece. Yeter ki siz doğru düzgün tedavi kullanın. Devlet baba bunu sağ olsun eskiden beri memleket meselesi olarak gördüğü için antibiyotiklerin bir kısmını sosyal güvenlik kapsamında ödemediği zamanda bile bu ilaçları kendi eliyle hastaya verir. Hatta doğrudan gözlem tedavisi diye bir şey vardır. Bu hastalara ilaç verilmekle yetinilmez. Denir ki sen haftada bir gelip ilacını Verem Savaş dispanserinden alacaksın. Ben sana elimle vereceğim. Şöyle bir tipini göreceğim senin iki haftada bir. Hani kontrollü serbest, adli kontrol şartıyla bırakıldı falan deniyor ya. Böyle gönderilir hastalar evlerine. Baktınız ki hasta çok uyumlu değil. Bu ilacı kullanıyorum diyecek ama kullanmayacaksa, bu hastaları bir şekilde hastaneye yatırır. Birkaç hastanede yatarak da tedavi verirsiniz. Çünkü bir hasta ilaç kullanmadığında kendine büyük zarar verir, ölüme sebebiyet verebilecek sıkıntılara yol açar, işte menenjit olur, çocuk sahibi olması engellenir, şu organına etkiler, bu binlerce şey yapar ama bir de ilaca karşı direnç oluşturur. Yani iyi niyetli bir insan ama unutuyor, haftanın 3 günü ilacını içmemiş. Mikroplar o kadar antibiyotiği aldığında ölürken, o kadarın yarısı kadar aldıklarında bu antibiyotikle ölmeyi bırakın, şifresini de çözerler. Sonra bu antibiyotiği verdiğinizde hiçbir faydası olmaz. Sonra dirençli tüberküloz denen şey ortaya çıkar. Maalesef öldürücü olabilir. Hani çok abartırsak toplumları ortadan kaldıracak boyutlara vardırabilir. Peki bu tüberküloz nasıl bulaşır? Nasıl alırız biz bunu? Hasta birinin öksürükleriyle, balgamıyla, sümüğüyle, sekresyonlarıyla ya hava yoluyla alınır ya da direkt temasla, bazen enfekte sütün içilmesiyle, bazen sıyrıklar, çiziklerden, deriden, ağız içi mukozadan vesaireden bulaşır. Önce bir akciğer enfeksiyonu tablosu yapar. Sınırlanırsa sınırlanır. Sınırlanamazsa zatürre benzeri bir tablo yapar. Olmadı diğer organlara yayılıp böbrek tüberkülozu, kemik tüberkülozu, menenjit tarzı şeyler bile yapabilir. Asıl olan verem hastalığından şüphelenilen şahıslar. Öksüren, öksürüğü geçmeyen, buna eşlik eden, inişli çıkışlı ateşi olan, halsizlik, genel durum bozukluğu, kilo kaybı olan kişilerin zaman kaybetmeden Verem Savaş dispanserlerine başvurup bir film, bir basit PPD testiyle tanı almaları, tanısı konanların ciddi bir şekilde tedavi almalarıdır. Tedavi alan hastalarda birkaç gün içinde bulaştırıcılık çok azalmaktadır. 14 gün tedavi almış bir hastanın bulaştırıcılığının sıfıra indiği kabul edilir. Yani öyle hiç kimseyi izole etmeye, cüzdanlı muamelesi yapmaya gerek yok. 14 gün tedavisini alsın, kâfi.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Tüberküloz meselesini de böylelikle geçmiş bulunuyoruz. Erkam Radyo'da Bir Nefes Saat programını dinliyorsunuz. Şimdi önümde ismini zor okuduğum bir mesele var hocam. Size göstererek sizden okumanızı rica edeceğim.
Adolesan.
Evet.
Adolesan.
Adolesan ne demektir?
Peki ergenlik diyelim abi o zaman.
Ya adolesan eşittir ergenlik mi?
Aşağı yukarı aynı şey denebilir.
Peki buyursunlar efendim, bahsimiz açıldı.
Şimdi dinleyenimiz ne demek diye sormuş. Hani niye icap etti, niye merak etti bilmiyorum da. Şöyle, şimdi çocuk sağlığı hastalıklarının bir yan dalları vardı. İşte çocuk kalp hastalığı, çocuk kan hastalığı gibi. Bir grupta, işte adolesan pediatri denen grupta bir organı ve hastalığıyla bir yaş grubunu sahiplenir. Kural olmamakla birlikte kurumdan kuruma, kitaptan kitaba değişiyor ama 10-11 yaştan İleriye 18-20-25 bazen doğru giden yaş grubunun hastalıklarıyla ilgilenen bölüm demektir. Şimdi 3 yaşında bir çocuk kalp hastalığı geçirse çocuk kardiyoloğuna gidiyor. 13 yaşında çocuk da böyle oluyor. Ama araştırılmış, bakılmış, görülmüş, tecrübe edilmiş 10-12-14-16-18 yaş grubu çocukların çok fazla kalp problemi olmuyor. Niye olmuyor? Olacak olanlar o vakte kadar semptom vermiş oluyor. Çok fazla nefroloji hastası çıkmıyor 13 yaşında ilk tanı almış. Çıkmaz değil tabii ki, çıkıyor ama sıklık oranına bakıldığında sonunda bu yaş grubu adeta ayrı bir grup gibi ele alınmış. Çocuk gelişimini ise 0-1 yaş, 1-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 yaş diye ayırırız. 12'den sonra da ergenlik belirtilerinin başladığı dönemdir. Şöyle bir algı var, önemli olan nokta şu. Baksanız bir insan en sağlıklı yılları ergenlik dönemidir. 14, 15, 16, 17 yaşında insanlar kolay kolay hasta olmaz. Olanları da grip, nezle falan falan. Yani 40 yılın başı bir kulak iltihabı olur ancak. Allah göstermesin. Kanser, manser gibi hastalıklar bile bu dönemde nadirdir. En çok öldüren 100 hastalığı sayalım. İşte kanserler, verem, işte kalp hastalıkları falan falan falan. Bunların hiçbiri çocukluk çağında görülmüyor neredeyse. Böyle olunca bu yaş grubu en önemsiz grup gibi algılanır. Hekim gözüyle. Çünkü bu devrede hastalık azdır, sıklık azdır, öldürücülük azdır. Ama bu devrede kazanılmış bazı alışkanlıklar işte sonraki devrelerdeki ölümlerin sebebidir. En önemli nokta ise şu. Dünya üzerinde her 100 kişinin 20'si aslında adolesan. Yani bu 11-18 yaş grubuna dahil. Böyle olunca bu devirde siz insanları sigara içitmezseniz eğer 50 yaşındaki astım ve kronik bronşit hastasıyla uğraşmazsınız. Bu devirde çocuğu adam gibi düzgün beslenmeye, obez olmamaya eğitebilirseniz eğer siz 40'lı 50'li yaşlarda kalp krizinden ölümlerle uğraşmazsınız. Siz 30'lu 40'lı yaşlarda tip 2 diyabetle, 60'lı yaşlarda bunun komplikasyonu olan körlükle, diyalizle uğraşmazsınız. Siz bu yaşta insanları sigaradan, alkolden, uyuşturucudan, işte bulaşıcı hastalıklardan korursanız eğer ilerleyen yaşlarda birçok çok ciddi ölümsüz hastalık, ölümcül hastalıkta uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu mantıkla yola çıkılmış. Bu 10-18, işte 11-20 dediğim gibi grubuna göre ayrılıyor bir gruba. Adolesan pediatri denmiş. En çok psikiyatrik, psikolojik problemler, biraz da işte kız çocuklar için özellikle jinekolojik problemlerle uğraşırlar. Çok şükür ciddi, yani bir kadın doğumcunun kadın hastalıkla ilgili bir şey dediği zaman aklına ilk kanserler gelir mesela, en çok korkulan hastalıklar olarak. Ama burada öyle değil. Basit ama kafa kemiren meseleler vardır gündemde daha çok. İşte ağrı, aşırı kanama vesaire gibi problemler vardır ve kolay tedavi de olur çok şükür bunlar. Araştırılması gereken hastalıklar bu gruba girer genellikle. Bunlarla uğraşan bilim dalı demektir. Adolesan bu kısmı. Bir de ergenlikle ilgili kısmı var işte. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi. Ama bu konu hani fiziki sağlık olarak bizi çok ilgilendirmiyor. Çocuk psikiyatrisinin, pedagogların daha çok çalıştığı bir konudur. Ama adolesan da işin tıbbi çocuk hastalıklarına bakan boyutudur.
Şimdi de geldik ailevi Akdeniz ateşine. Ailevi Akdeniz ateşi ne demektir? Biraz açabilir misiniz? Soru sadece ailevi Akdeniz ateşi ve soru işareti.
Peki. Ailevi Akdeniz ateşi esas olarak bizim Orta Anadolu bölgesinde daha çok görülen, orijinal adıyla FMF diye yazılır. İşte Mediterranean Fever, ailevi Akdeniz ateşi böyle çevriliyor. Akdeniz bölgesindeki insanlarda görülen tekrarlayıcı ateş hastalığı. Ama Akdeniz bölgesi deyince böyle bir hani Antalya, Hatay hattında kalmayalım. Mesela Türkiye'de en çok görüldüğü yerlere bakılmışlar. Konya, Çorum, Erzincan, Sinop falan böyle bir göbek bölge etkileniyor daha çok. Esas olarak bilgi Türkiye'de işte bu Balkan göçmenleri, işte Eti Türkleri, Rumeli Türkleri falan denen gruplarda daha çok görüldüğü düşünülüyor idi. Bölgesel yakınlık itibariyle Yahudi ırkında sık görülüyor. Ermenilerde sık görülüyor. Türklerde sık görülüyor. Yani bu insanların işgal ettiği, bu insanların yerleşmiş bulunduğu coğrafyaların hastalıkları bunlar. Sıkıntı şu, hasta gelir, şiddetli karın ağrısı. Ateş kelimesi geçiyor isimde. Tanıda da mutlaka ateşin yeri var ama en çok başımızı ağrıtan nokta ağrı, ama böyle olur bir ağrı değil. İnsanı kemiren, sömüren, geçmek bilmeyen, 72 saate kadar uzayabilen hastalık bir ağrı, şiddetli karın ağrısı. Hatta bu hastaların tamamına yakının apandisit ameliyatı olduğu görülüyor. Niye? Ağrı o kadar şiddetli ki apandisitle karıştırılıp yanlışlıkla apendiksleri alınıyor. Apandisit zannedilerek ağrı o derece şiddetli çünkü. Bunun belli tanı kriterleri var. İşte bir Türkiye'den bir hocamızın bir kriteri var. İsraillilerin bir kriteri var. Dünya üzerinde sık kullanılan. İşte bu ailenizde var mı? Colchicin diye bir ilacı var. Buna cevap veriyor mu? Ne kadar zamanda bir bunlar tekrarlıyor? Bunu açıklayacak başka bir sebep olmaması isteniyor. Böyle tekrarlayan karın ağrısı ve ateş şikayetiyle giden hastalık nöbetleriyle gidiyor sadece. Böyle durumlarda tanı koyduktan sonra çok basit bir tedavisi var. Colchicin diye bir ilacı var. Bu ilacı kullanmanız halinde %65 hastada hastalık bitiyor. %30'unda hafifliyor. %3-5 kadarında ağrı devam ediyor. Ama devam etse de bu ilaca mutlaka devam ediliyor. Yani kullandım, hiçbir işime yaramadı. Gene de kullanmanız gerekiyor. Niye? Çünkü FMF kendisi ağrıdan öldürmüyor. Böbrek problemleri oluşturuyor. Amiloidoz dediğimiz bir hastalık yapıyor. Bu da kronik böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor. Maalesef öldürücü olan kısmı bu. Colchicin atak tedavisinde yetersiz de olsa böbrek yetersizliği konusunda çok başarılı bir ilaç. Çok da güvenilir bir ilaç. Hamilelik döneminde bile rahatlıkla kullanılıyor. Hani zehirlenmesi ölümcül, çok kötü ama tutup intihar kastıyla 20 tane içmeyin. Yani mesele o. Bir tane iki tane içmek de asla zarar vermiyor. En büyük yan etkisi bağırsak problemleri. İşte bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı yapabiliyor hafif çaplı. Ama tedaviye uyum çok çok önemli. Ama ömür boyu kullanacaksın deyince tabii hastalardan bir refleks geliyor, bir tepki geliyor. Hani zor kullanamayız, edemeyiz. İşte ilacı bırakanlar oluyor ama maalesef bırakanların hepsi uzun yıllar sonra çok pişman oluyorlar. FMF böyle bir hastalık.
Teşekkür ederiz hocam. Bu soruya da cevap verdiğinize göre hemen sıradaki sorumuza devam edeceğim. Yine bir hastalık var. Sonrasında farklı bir soruya geçiş yapacağım. Difteri hastalığını da açabilir misiniz hocam bize?
Difteri hastalığını açacağım ama çok şükür açamam demeyi daha çok tercih ederdim.
Bu kadar tehlikeli mi o manada?
Hayır, o manada değil. Açacak kadar bilmiyorum. Hiç görmedim hayatım boyunca. Anlattığımız her şey gördüğümüzden değil ama ben görmediysem benim yanımda çalışan farklı bir hekim arkadaşım görmüştür. Bir yerde yemek yerken...
Çok karşılaşılan bir şey değil.
Aynen öyle. Bir dost mecliste otururken ya bizim çocuk işte ağrıyordu, doktora götürdük, FMF tanısı aldı. Çok duymuşuzdur bu tip şeyleri ama çok şükür difteriyi görmedik, duymadık. Göstermeyen Rabbimize de hamdolsun. Difteri nedir? Difteri bir mikrobik hastalıktır. Ağız boğaz yoluyla bulaşır genellikle. İnsan bulaştığı kişide membran diyoruz. Bu inşaatçılar da aynı isimde bir malzeme kullanıyorlar. Zar demek, kaplama gibi bir manası var aslında. Böyle membranlar yaparak solunum yolunu tıkayarak öldürüyor. Eskilerin kuş palazı dediği hastalıktır bu. İşte Ömer Seyfettin'in meşhur kaşağı hikayesinde bir kardeş bir kardeşe iftira eder. İşte o iftiraya maruz kalan da kuş palazından ölür. O tabloyu yani emin olun keşke bütün dinleyenlerimiz o hikayeyi bir okusa. Öyle bir kabus. Her gün bir evden birkaç cenaze çıkan bir salgın bu. Çok şükür aşısı bulunmuş, yapılmış. Aşısını yaptıran akıllı, uslu, yani geleceğe ait endişesi olan insanlar bu aşıları olduğu için bütün millet bu dertten kurtulmuş. Hiç kimse difteri olmuyor. O yüzden de kimse ölmüyor. Çok şükür. Ben 18 sene önce mezun oldum. Bugüne kadar difteri görmedim. Göreni de görmedim. Ama aşısı yapılmadan evvel bu hastalıktan dolayı binlerce insan patır patır patır patır ölüyorlar.
Bir dönemler çok ciddiydi demek ki.
Valla bir dönem çok ciddi demeyelim Doğan Bey. Bilmiyorum Ömer Seyfettin kaç yılında yaşadı. O kitabı ne zaman yazmıştı hatırlamıyorum. Ama difteri salgınları internetten çok kolay araştırılabilir. Hani şu saçma sapan balık yağlarını, iştah şuruplarını dinleyenlerimiz yapmaz öyle şey de. Sıradan insanlar internetten buluyorlar ya, buraya girip difteriden kaç kişi ölüyormuş aşılanma sonrası difteri nasıl dünyadan silinme aşamasına gelmiş diye bir bakmak lazım. Ondan sonra da ya bu aşılar çok zararlı yaptırmayalım sorusunun aslında en güzel cevaplarından biri budur. Tekrar özetliyoruz. 100 yıl önce insanlar 10 binli gruplar halinde, binli yüzlü gruplar halinde difteriden ölüyorlardı. Hem de çok berbat bir şekilde ölüyorlardı. Nefes alıp alamayıp boğularak ölüyorlardı. Çok şükür insanlar aşı olmaya başladılar. Bu sayede toplumda artık difteri mikrobu neredeyse kalmadı piyasada. Böyle olunca az miktarda aşılanmamış çocuk da diğer aşılananların yüzüstü hürmetine korunmuş oluyorlar. Ben size hani böyle hikaye anlatmıyorum, olanı söylüyorum. Ben 18 senedir biliyorum bunu. Daha eskisini bizim tecrübeli büyük abilerimiz, ablalarımız bilir. Yani bir onlara da gerek yok. Kitaba, işte internete bakınca çıkıyor. Bu yıl difteriden kaç çocuk öldü? Geçen yıl kaç çocuk öldü? Ondan önce hesaplayın. Aşı öncesi yıllarla bu yıllar arasındaki farkı hesaplayın. Aşının ne kadar mükemmel bir şey olduğunu bu konuda özellikle, her konu için söylemiyorum, difteri için söylüyorum, nasıl mutlaklık ifade ettiğini görmüş olacaksınız.
Çok teşekkür ederiz hocam. Hemen bir soru daha var. Çocuklarda spor öncesi rapor. Biliyorsunuz çocuğu ben basketbola vermek istiyorum. Rapor görebilir miyiz? Rapor getirebilir misiniz tarzında işte anne babalardan çok dönüşler geliyor doktorlara. İşte ben çocuğumu spora vereceğim. Rapor istiyorlar. Yardımcı olur musunuz gibi gibi.
Şimdi bununla ilgili olarak belki bir 6 ay 8 ay kadar önce Doktor Abdullah Uçar Bey'le bir program yapmıştık. Kendisi de bu dertten muzdaripti. Aile hekimi olarak çalıştığı yerde sürekli rapor talebinde bulunuyor hocam bizden diye. Şöyle bir şahıs, çocuk, erişkin, büyük, önemli değil. Lisansla profesyonel spor yapacaksa eğer bunun mutlaka ayrıntılı fizik muayeneye tabi tutulması, en basitinden hepimizin anlayacağı gibi, buyurun.
Hobi ile profesyonel arasındaki farkı ayırır mı diyorsunuz?
Önce bunu bir kere ayıracaksınız. Bu kolay kısmı için. Profesyonel çalışacakların o hani işte falan.
Yani bu futbolcu olacak bu çocuk. Bu çocuk artık basketbolcu olacak gibi mi yani? Lisans alacak, sürekli antrenman.
Lisans alacak, evet aynen.
Haftada 5 gün idmana
aynen
çıkacak.
Aynen öyle, aynen öyle. Yarışmalı sporlar özellikle yapılacaksa hani falanca kulüp filanca futbolcuyu transfer etti, sağlık kontrolünden geçirdi. Ne yapılıyor görüntüde? Adamın üzerine 3-5 bant yapıştırılmış, bir file gibi bir şey geçirilmiş üzerine. Yürüyor bantta, koşuyor, bir şey yapıyor. Ne bu? Bu işte eforlu EKG testi aslında. Bu adam işte 40 dakika deli gibi koşsa kalbi tekleyecek mi sorusunun cevabını verir bu. Aslında spora bağlı kalp, spora bağlı hayatı tehdit edecek hastalıkların %90'ı buradan çıkar. Yoksa bu çocuk spor yapacak, idrar tahlili yapalım, hiçbir manası yok. Beyin MR'ı çekelim, onun da hiçbir manası yok. Asıl olan doğru düzgün muayene olunması. Asıl olan doğru düzgün bir hikaye alınıp aile öyküsünün sorgulanması. Sonra yapılacak sporun nev'ine göre bu spor şu şu açılardan risk oluşturmaktadır. Bakılarak mesela epilepsi hastası bir çocuk işte voleybol oynayabilir mi? Oynar. Diye çünkü zaten en az 15 kişi bir arada oynanıyor. Düşüp bayılacak olsa o noktada müdahale edilir. Epilepsi hastası bir çocuk dağ bisikletçiliği yapamaz tabii ki. Yüzme sporunu havuzda bile sıkıntılı yapar. O sırada havale geçirmeyeceğini kim garanti edecek gibi. Hastalığa özel konuşulmalı. Her şeyi sağlıklı ama bizim ailede bunun bir dayısı, bir amcaoğlu, bir bilmem kim 20, 23, 25 yaşlarında askerde işte eğitim yaparken işte spor okuluna hazırlanırken düşüp ölmüştü deniyorsa bu hastaya, bu şahsa farklı davranılmalı. Ama hiçbir özelliği yok. Ailede herkes 70-80 sene yaşamış. Çocuk da belediyenin yazını açtığı yüzme havuzuna gidecek. İşte haftada 3 gün 45'er dakika. Şimdi bu da ayrı. O yüzden spor öncesi muayene nedir? Spor öncesi yapılması gereken tetkikler, alınması gereken raporları bu şartlarda cevaplamak gerekir. Devlet zaten ciddiye alınması gerekenleri alıyor. Yani bir çocuğu sizin resmi müsabakaya sporcu olarak çıkarabilmeniz için lisans çıkarması gerekiyor. Lisans için bir kulüp antrenörünün onu kabul etmesi, ebeveynin izin vermesi, doktorun onaylaması gerekiyor.
İş güvenliği gibi bunlar artık sıkı tutulmakta.
Aynen öyle, sıkı tutuluyor ve bunların da benim bildiğim bir iki çeşidi var. Bazılarında temelli basit hobi amaçlı sporlar oluyor. Bize geliyor hastamız, muayene ediyoruz, bakıyoruz hiçbir şikayet yok, o yok bu yok. Belki bir EKG çekiyoruz, bazen bir akciğer filmi istiyoruz. Sonunda el yazımızda bu çocuğun spor yapmasına engel durumu yoktur diyoruz. Ve bu şekilde yapılıyor, hiçbir problem olmuyor. Ama bazen bakıyoruz elde bir matbu evrak falanca toplum sağlığı merkezine. Hastanın şu şu kriterler açısından araştırılması. Boyu, kilosu, tansiyonu ölçülmesi. Kolesterol düzeylerine bakılması. İşte eklem hareket açıklıklarına bakılması gibi onlarca 20, 30, 40, 50 tane soru ardı ardı sıralanmış. Belki bir arkadaşım bunları doldurması isteniyor. Eksik bırakılırsa kabul edilmiyor. Bu da ayrı. Ama burada sevimsiz nokta bir takım insanların, ya arkadaş bu çocuk sağlıklı. Bu çocuk alt tarafı işte haftada 4 gün 45 dakika yüzecek. Bu basit bir spor faaliyetidir. Dünyanın hiçbir yerinde bunun için eforlu EKG yapmaya gerek yoktur. Ama Allah korusun benim başıma bir iş gelirse, benim başıma gelmesin, doktorun başına gelsin diyen iş güzel spor profesyonelleri oluyor. İlle doktordan imzalı kağıt isterim. Böyle olunca doktor da taşın altına elini sokmuyor. O da git sen şu kadar tahlili bir yaptır gel bakalım diyor. Bakıyorsunuz çocuğa eziyet, aileye maddi külfet, gün problemi, zaman kaybı oluyor. Bunlar hiçbir gerekli şeyler değil. O yüzden bu konularda herkes sorumluluğu almalı. Herkes yapması gerekeni yapması gerektiği kadar yapmalıdır. Siz gidin tam teşekküllü hastaneden heyet raporu çıkarırsın. Ya niye çıkarıyoruz? Çocuk 5 kere 40 dakika yüzecek alt tarafı. Bu işlerin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu konuya bir çeki düzen verilmeli. Eğer profesyonel yapılmayacaksa, ailede bir problem yoksa, hasta, çocukta bilinen bir problem yoksa, hadi çok içinizde kalacaksa yıllık rutin muayeneniz kapsamında yapılacak tetkikler ve muayenelerle rahatlıkla mesele çözülür.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Sırada yeni doğan sorumuz var bir tane. Yeni doğanlarla ilgili K vitamini eksikliği. K vitamini eksikliği konusuna biraz değinebilir misiniz?
Şimdi şöyle, bu konuda daha önce konuşulmuş bir konuydu esasında ama kısaca özetlemiş olalım. Bir bebeğimiz doğar, işte hekim arkadaş muayene eder, hemşirenin ilk bakımlarını yapar. Aileye verdiğinde aile şunu fark eder, bacakta iki tane flaster yapıştırılmış. İki tane iğne batırılmış bu çocuğa demek. Biri hepatit B aşısıdır, çok lüzumludur, hayati önemi vardır. İkincisi de K vitamini iğnesi yapılmış demektir. Gerekli midir, biz yaptırmasak olmaz mı? Gereklidir, mutlaka yaptırmalısınız. Niye? K vitamini normalde besinlerle, gıdalarla kolay alınan vitamin grubundandır. Ayrıca buna ihtiyaç da yoktur. Bağırsak bakterileri alınmış gıdalardan bunu üretebilmektedirler. Ancak bir yeni doğanın daha tamamen steril olan, hiçbir mikrop bulunmayan bağırsağı bu bakterilerden zengin değildir. Anneden geçen deponun da yetersiz olma ihtimali nedeniyle K vitamini eksikliği görülebilir yeni doğanlarda. Hepsinde görülür gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Ama eğer K vitamini eksikliğiniz varsa çocuğunuz beyin kanaması geçirebilir. Bu ihtimal %1 midir, binde bir midir bilmiyorum. Ama bu konuda tombala çekmek isteyen çıkar mı onu da bilmiyorum. Yani sizin çocuğunuza K vitamini iğnesi yaparsak bu Allah'ın izniyle koruyucu olacak. Bilinmeyen olası K vitamini eksikliğine bağlı pıhtılaşma faktörü yetersizliklerinden kaynaklanacak kanamalar. Bazen iç organ kanamaları, işte bazen ağızdan, burundan, genital organlardan, popodan kan gelmesi gibi şeyler. Bazen işte beyin kanamalarına kadar giden tablolar olabilir. Bu sebepten dolayı bütün dünyada bütün çocuklara 1500 gramın üzerinde doğanlara 1 gram, daha düşüklere 0.5 gram olarak, 0.5 miligram olarak K vitamini iğnesi yapılır. Bu olası K vitamini yetmezliğine bağlı kanama riskini azaltmak içindir. Yapılmasını hararetle tavsiye ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz hocam. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bir sorumuz daha var. Hemen onu size yönlendirmek istiyorum. Bu biraz daha farklı bir soru. İnek sütü alerjisi.
İnek sütü alerjisi, o da mühim meselelerden aslında. Şimdi inek sütü alerjisi derken biz çocuk, genel manada inek sütü alerjisinin burada değil de bu inek sütü alerjisini bizim çocuklarda görülen inek sütü alerjisini özellikle konuşmak lazım. Bu besin alerjilerinin bir alt grubudur ama en geniş hasta kitlesine sahip grubudur. Buna ait belirli 3-5 tablo tanımlanmıştır. İşte besin proteinlerinin sebep olduğu enterokolit, bağırsak iltihabı, proktokolit, bağırsağın uç kısmının iltihabı, enteropati, işte iltihap olmaksızın iltihapmış gibi bir takım bulguların olması gibi bulgular verir. Şimdi bu üç tanımlamayı yaptık. Bu hani tıbbi, belki biraz akademik düzeyde bir tanımlama ama bunun kliniğe yansımaları da şu. İnek sütü alerjisi hafif, orta, ağır olur demek istedim aslında ben. Bazen enterokolit tablosu olur. İşte kuzumuz 2 aylık oldu. Ya bu çocuk çok ağlıyor. Aşırı ağlıyor. Etini koparmışsın gibi ağlıyor. Kakası çok sümüksü, yeşil, kanlı. Kan gördük içinde diyebiliyor aileler. Uzun süre ihmal edildi. Uzun ne kadar uzun ona bir şey söyleyemem de yani bir müddet ihmal edilmesi yeterli. Büyüme gelişme geriliği, kansızlık gibi çocuğun yaşam süresini ve kalitesini etkileyecek problemler ortaya çıkabiliyor. Bunu yapmasa bile anası babası canlarından beziyor. Çocuk sabaha kadar çığlık atıp ağlıyor. Çocuğun kabahati var mı? Hayır yok. Onun da karnı çok ağrıyor çünkü. Niye ağrıyor? Sebebi tam bilinmemekle birlikte aldığı inek sütü içindeki proteinleri sindiremiyor. Bu kısmından sonrasını ben biraz böyle dramatize ediyorum. sindirilmeyen proteinlerden işte çürüme etkisiyle gaz açığa çıkıyor. Bu gaz da şiddetli karın ağrılarına neden oluyor. Sindirilemeyen proteini sindirmek isteyen iltihabi hücreler bağırsak duvarına zarar veriyor, kanamaya neden oluyor, kramplara neden oluyor. Hani neredeyse çocuk dizanteri olmuş gibi oluyor. Ve maalesef en çok tanı karışıklığı da burada oluyor. İnek sütü alerjisinin tanısı öncelikle akla getirilerek konulur, hikaye dinleyerek konulur, basit bir kaka tahliliyle konulur. Ama bu kaka tahlilini istediğinizde yanlışlıkla amipli dizanteri tanısı da konabilir. Şu an bu hijyenik ortam sayesinde, işte belediyenin su temizliği sayesinde, kanalizasyonların bertaraf edilmesi sayesinde diyebiliriz ki İstanbul gibi büyük şehirlerde kolay kolay dizanteri olamazsınız. Yani neredeyse hiç olamazsınız diyeceğim de bu iddialı bir yaklaşım olur. Böyle olunca o dizanteriymiş gibi gözükenlerin neredeyse tamamı inek sütü alerjisi çıkar. Neden olduğuna bakılmış, ailevilik ön planda. Bu çocukların bağırsakları normalde yetişkinin bağırsakları gibi sımsıkı örülmüş tuğlalar değil de biraz gevşek dizilmiş tuğlalar gibi diyelim. Dışarıdan geçen bir şey içeri girebiliyor anlamında. Yetişkinin bağırsaklarında bunlar iyice sindirilerek en ince ayrıntısına ayrılan en küçük yapı taşlarına bölünmüş şekilde alınırken çocuklarınkinde öbek öbek alınabiliyorlar. Bunlar da alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyorlar. Bu en ağır ve şiddetli tabloyu anlattık. En hafifinde sadece huysuzluk, huzursuzluk ve gidebiliyor mesele. Bunlarda yapılması gereken şey öncelikli olarak yanlış tanılardan korunmak ve tanıda geç kalmamak. Yanlış tanıdan korunmaktan kastım gereksiz yere defalarca antibiyotik kullanılması, hastaneye yatırılması gibi çok sevimsiz uygulamalar görüyoruz. Halbuki ilk baştan düşünülse provokasyon ve eliminasyon diyeti deniyor. Önce anne diyetinden süt ve süt ürünlerini çıkarıyor. Çocuk bir anda oluyor melek. Bütün şikayetler geçiyor. Daha sonra provok etmek için bir müddet sonra tekrar yiyor çok miktarda. Bütün şikayetler tekrar başlıyor. Tanı kondu, bitti. Bunun dışında işte besin alerji testleri, bağırsak biyopsileri gerekene yapılır ama genellikle gerekmez. Tanı bu manada, teşhis bu manada abartılmamalıdır. Klinik şikayetler ve gözlemle konulmalıdır. Ve endişe edilmemelidir. Genellikle 3 yaşına kadar %90 küsürü kendiliğinden düzelmektedir bunların.
Çok teşekkür ederiz hocam. Son sorumuza geldik. Bize ayrılan süreyi de böylelikle bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Hemen bir anne sorusuna benzeyen bir soruyu size yönlendirmek istiyorum. Çocukların gece terlemesi.
Gece terlemesi yine böyle olması gereği hak ettiğinden biraz fazla abartılan şikayetlerdendir bizde. Önce hastalık olarak söyleyelim. En meşhur olarak işte tüberküloz hastalığında gece terlemesi olur. Bazı lenf kanseri tiplerinde olur. En sık olarak raşitizm diye bilinen D vitamini eksikliğinde olur. Ama 10 tane 100 tane gece terlemesi şikayetiyle gelmiş çocuğu araştırıp inceleseniz bunlardan hastalık tanısı koyduğunuzun oranı belki 1-2'yi geçmez. %98'inden belki hiçbir şey çıkmaz. Hastalık çıkanların da çok büyük bir kısmı D vitamini eksikliği gibi kolay tedavi edilebilir hastalıklar grubudur. Bir hastada gece terlemeleri var, tüberküloz olabilir mi? Olur ama o hasta haftalardır, aylardır geçmeyen öksürükleri olan hastadır. Hodgkin lenfoma, non-Hodgkin lenfoma olan bir çocuk. Gece terlemesi evet vardır, B semptomu diye meşhur şikayetlerindendir ama bunun yanında çocuğun boynunda, koltuk altında, kasıklarında onlarca kocaman bezeleri vardır. Buradan başlaması çok muhtemel değil yani. Sağlıklı bir çocukta gece terlemesi varsa bu bir, ailevidir. %90'da bunun babası, dayısı, halası illaki bir çok terleyen vardır. İki, metabolizma hızına bağlıdır. Çevre çok sıcaktır. Gece çocuk çok giydiriliyordur. Ya da dediğim gibi ailevidir, hiçbir manası yoktur. O yüzden eğer başka şikayet yoksa tek başına gece terlemesi çok önemsenecek bir durum değildir.
Değerli dinleyenler, Bir Nefes Saat programında bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Doktor Fırat Erdoğan'a teşekkür ediyor. Size de iyi günler demek istiyorum.